Ayrım 2. Sayfalar arasında. Adnan Satıcı. Sayfa 33. 4. Tuhaf birine benziyor bu kız. Ertesi gün alışık olmadığım bir gürültü uyandırdı beni. Böyle durumlarda herkes ne yaparsa ben de onu yaptım. Doğru pencereye koştum, perdeleri açtım, dışarı baktım. Yanı başımızdaki boş eve yanaşmış bir kamyon. Kocaman, kırmızı bir kamyon. Çalıştıkları kargo şirketinin bir örnek giysilerini giymiş birkaç adam, kamyondan özenle indirdikleri eşyaları yine aynı özenle eve taşıyorlardı. Onların da canı sıkılıyordur diye düşündüm. Çünkü ortalıkta onlardan başka kimseler yoktu. Hayır dedim içimden, çalışan insanların canları sıkılmaz, sıkılmaya fırsat bulamazlar da ondan. Ardından da bundan bana ne dedim kendi kendime. Asıl merak etmem gereken yeni komşularımızın nasıl insanlar olduklarıydı. Sahiden nasıl insanlardı yeni komşularımız, çocukları var mıydı acaba? Gördüğünüz gibi Ayşe'nin düşündüğünün tersine hayli meraklı bir insanım. Apar topar aşağıya indim. Kapıdan mutfağa göz attım önce, babam evdeydi. Tabii ya, bugünlerden pazar. Kahvaltı masasında tek başına oturmuş, her zaman yaptığı gibi bir yandan bir şeyler atıştırırken öte yandan gazetesini okuyordu. Günaydın babacığım dedim. Günaydın kızım. Annem nerede? Yandaki eve taşınan yeni komşularımıza kahvaltı etmeleri için kek falan götürdü. İyi, o zaman ben de oraya gidiyorum. Kahvaltını et de öyle git. Gelince ederim babacığım, hoşça kal diyerek bir koşu fırladım evden. Bahçemizin içindeki kestirme yoldan geçip bahçemizi sınırlayan alçak duvara açtım ve komşularımızın bahçesine geçtim. Evin önünde ve içinde hummalı bir çalışma vardı. Eşya taşıyıcılarının arasından bin bir güçlükle geçerek içeri girdim. Anne diye seslendim. Sesimi tanıyan annem alt kattaki mutfaktan "Buradayız kızım, mutfağa gel" diye yanıtladı beni. Annem mutfakta yaşıtı sayılabilecek bir kadınla oturuyordu ve ben yaşlarda bir kız. Ya konuşmuyorlardı ya da ben geldim diye susmuşlardı. Portatif bir masanın çevresine oturmuş annemin yaptığı keklerle börekleri yiyor, çay içiyorlardı. Utana sıkıla günaydın dedim mutfaktakilere. Derken sesimin titrediğini fark ettim. Her yeni tanışmada böyle olurum. Heyecanlanmıştım yine. Huyumu bilen annem belki de tanışma tedirginliğinden kurtarmak için beni araya girdi. Bu Esin dedi, benim güzel kızım Esin. Hoş geldin yavrum dedi yeni komşumuz güzel kadın. Hadi gel sen de bizimle kahvaltı yap. Bunu söylerken emir kipiyle konuşmuştu ama sesinde inanılması güç bir yumuşaklık vardı. Ancak ben susup anneme bakmakla yetindim. Annemin kollarından tutarak hadi artık eve gidelim dedim. Neden böyle konuştuğumu ben de anlayamadım aslında. Yeni komşularımızı merak eden, onları bir an önce tanımak isteyen ben değil miydim? Şimdi ne diye böyle aksilik yapıyordum ki? Sanırım onları tanımak konusunda fazla hevesli görünmek istememiştim. Hatta bu nedenle suratımı, bir parça astığımı bile anımsıyorum. Ne var ki yeni komşumuz benim bu şımarıkça tutumumdan alınacak gibi görünmüyordu. Aynı sevecenlikle, hadi gel kızımla tanış, Derya'yla iyi arkadaş olacağınıza eminim dedi. Aslında yeni ve iyi bir arkadaşımın olmasını ben de çok istiyordum. Belki böylece şu can sıkıntısından kurtulabilirdim. Ancak dedim ya, bu konuda fazla istekli görünmek istemiyordum. Duyulacağından ve anlaşılacağından emin olmadığım bir sesle "Benim zaten arkadaşlarım var" diyebildim. Homurdanmayı andıran bu yanıtım annemin hoşuna gitmemişti. Ayağa kalktı. "Biz artık gidelim" dedi. "Sizinle yapılacak bir yığın işiniz var. Sonra yine geliriz." Birkaç gün sonra da yeni komşularımızı yeniden ziyaret ettik gerçekten. Oldukça düzenli bir evleri vardı, çok da temizdi. Hani şu bal dök yala dedikleri cinsinden. Bilirsiniz böylesi konuklukları, insanlar birbirleri hakkında fazlaca bir şey bilmiyorlarsa bayağı sıkıcı geçer. Hal böyle olunca konuklar gözlerini evdeki nesneler üzerinde, nesnelerin düzeni üzerinde gezdirir. Yoksa benim gibi dağınık, hatta pasaklı denebilecek bir kızın bir evin temizliğiyle falan ne işi olabilir ki? O akşamki konukluğumuz da başlangıçta insanı patlatacak ölçüde sıkıcıydı. Karşılıklı nasılsınızlar, teşekkür ederimler, ya siz nasılsınızlar uzadı da uzadı. Yetişkinler kendi aralarında yorucu bir nezaketin iyice ağırlaştırdığı havada susup konuştular, susup konuştular. Bu durum ne kadar sürdü tam anımsamıyorum. Sıkıntıdan patlayacaktım. Gözümü gezindirmediğim bir nesne kalmamıştı salonda. Ne yapacağımı bilemiyordum. Parmaklarımı tıklatıyor, ofluyor, pufluyor, saçlarımı parmaklarıma dolayıp çekiştiriyordum. Ki araya Derya girip, "Esin istersen benim odama gidip orada konuşalım" demeseydi, o an annemle babamı orada bırakıp eve kaçacaktım. Derya'nın bu önerisi beni ne kadar sevindirmişti anlatamam. Üstelik bir de adımla seslenmişti bana. Çok etkilenmişti. Demek ki önemsiyordu beni. Koşar adım Derya'nın odasına geçti. Şimdi burada bunları anlatırken yüzüm kızarıyor. Çünkü Derya'nın o küçük odasının iki geniş duvarı boydan boya kaplayan büyükçe bir kitaplığı vardı. Ve bu kitaplık bir yığın kitapla tıka basa doluydu. Tamam, benim odamda da bir kitaplık vardı ama yarıdan fazlası boş duran küçük bir kitaplıktı benimkisi. Bulundurmak zorunda olduğum ders kitaplarım, bir takım ansiklopedi, bir de gazetelerin verdiği birçoğu kalitesiz kağıda özensizce basılmış bazı kitaplar. İşin özü benimkine kitaplık demeye bin şahit isterdi. Öyle rastgele, öyle amaçsız. Derya'nın kitaplığı öyle miydi ya? Değişik temalarda düzenlenmiş birkaç takım ansiklopedi, kitaplığın en alttaki raflarında yerini almıştı. Onun üzerindeki raflarda ise çeşit çeşit dergiler sıralanmıştı. Çocuk dergileri, gezi dergileri, arkeoloji dergileri, popüler bilim dergileri ve daha başkaları. Diğer raflarda ise çocuk klasikleri, romanlar, öyküler, şiirler, adını bile duymadığım yerli ve yabancı yazarların kitapları. Bir çocuk için çok zengin denebilecek bu kitaplık karşısında duyduğum şaşkınlığı Derya'dan saklamak için elimden geleni yaptığımı sanıyorum. Ama bunu başarabildiğimden emin değilim. Sanırım şaşkınlığımı saklayamamıştım. Çünkü ben kitaplıkta göz gezdirirken Derya belki de şaşkınlığımı doya doya yaşayayım diye susmuş, hiç konuşmamıştı. Sesime kendinden emin bir anlam yüklemeye çalışarak, ''Bu kitapların hepsi senin mi?'' dedim. Der demez de sorumdaki budalaca anlamı fark edip utancımdan yerin dibine girdim. Bu da soru muydu Allah aşkına? Oda Derya'nın odasıyla bu odadaki kitaplar da onun da elbet. Başka kimin olacaktı? Derya da benden böyle bir soru beklemiyor olacaktı ki duyulur duyulmaz bir sesle hı demişti. Ardından ben sözü toplama telaşıyla yani hepsini okudun mu demek istemiştim diyebildim. Hayır, hepsini okuma fırsatı bulamadım henüz. Derya'nın bu yanıtı üzerine rahatlamıştım sanki. Hem budalaca sorumun beni düşürdüğü sıkıntılı konu kapanmıştı, hem de bu kadar kitabı okumuş olma olasılığı karşısında kapıldığım ezici bilgisizlik duygusundan kurtulmaya başlamıştım. Evet, birçok kitabı vardı ama sizin de işittiğiniz gibi birçoğunu henüz okumamıştı. Kim bilir, belki henüz birkaç tanesini okumuştu. Hatta belki de hiçbirini henüz okumamıştı. Konuğu olduğumuz diğer komşularımızdan biliyordum. Hemen hepsinin evinde iyi kötü bir kitaplık vardı ama ben onları kitap okurken görmemiştim hiç. İnsanlar evlerinde kitap bulundurmayı bir tür zorunluluk olarak görüyor olmalılar. Okumak için değil de dostlar alışverişte görsünler hesabı, salonlarındaki süs dolaplarına ya da televizyon sehpalarının altındaki raflara kitap dizmeyi unutmuyorlardı. Onlara konukluğa gittiğinizde o kitapları görürsünüz de o kitaplardan edinilmesi gereken bilgilere ya da davranışlara rastlayamazsınız. Bu tür insanlar bana hep şu Nasrettin Hoca fıkrasında olanları anımsatır. Fıkrayı duymuş olmalısınız. Nasrettin Hoca'nın bir gün canı fena halde ciğer çekmiş. Kasaptan iki okka ciğer alıp çırağıyla eve göndermiş. Hocanın pek iştahlı bir karısı varmış. Ciğeri pişirirken bir yandan da ucun ucun atıştırıyormuş. Derken bir de bakmış ki pişmekte olan ciğerden kala kala iki lokma bir şey kalmış. Aman canım, şuncacık şey kime yatacak deyip onu da mideye indirmiş. Hoca akşam olup da eve dönünce sofrada bol sulu bir çorba bulmuş. ''Anam, ciğer nerede? Getir de yiyelim.'' demiş. Hocanın karısı, ''Aman bey, hiç sorma.'' demiş yana yakıla. ''Ciğeri bizim mendebur kedi kaptı. Ne yaptıysam yetişemedim. Ağzından alamadım güzelim ciğeri.'' Bizim muzip hoca bilmem neden karısının anlattığı hikayeyi pek inandırıcı bulmamış. ''Getir bakalım bizim mendebur kediyi.'' demiş. Kediyi yakaladığı gibi el tartısına vurmuş ve görmüş ki kedi de yalnızca iki okka. Bunun üzerine sormuş, hanım bu kedi ise ciğer nerede, bu ciğer ise kedi nerede? İşte kitaplığı olup da o kitaplıktan nasibini almamış insanlar, Nasrettin Hoca'nın iki okkalık kedisini çağrıştırır bana. Ama Derya bu tip insanlara pek benzemiyor galiba, tuhaf bir kız. Evet, tuhaf birine benziyor bu kız. 5. Daha ne olsun? Bu kız gerçekten tuhaftı. Başkası olsa çok okuduğu için övünmeye kalkar, yalnızca odasındaki kitapları değil, daha başka kitapları da okuduğunu söylerdi. Ben bunları düşünürken Derya aklımdan geçenleri okumuş gibi sözlerine açıklık kazandırma gereksinimi duymuştu. ''Biliyor musun Esin, ülkemizde her yıl ortalama 400 bin kitap yayımlanıyormuş.'' dedi. ''Bilmiyordum, peki sen nereden biliyorsun?'' Bir dergide okudum, çok da şaşırdım. Düşünsene, 400.000 kitap, dile kolay. Her yıl dev bir kitaplık daha oluşuyor. Olabilir, ne var bunda? Ne mi var? Düşünsene, yaşamın boyunca başka hiçbir şey yapmasan, oturup yalnızca kitap okusan bile, sadece bir yılda yayımlanmış kitapları okumaya yine ömrün yetmez. Konunun kitaplar üzerine yoğunlaşması doğrusu hoşuma gitmemişti. Ama konuyu açanın ben olduğunu anımsayınca devam etmek zorunda kalmıştım. İyi diyorsun ya, madem ömrümüz boyunca okusak bile bütün kitapları okumamız olanaksız, o halde kitap okumak için ne diye çırpınalım ki? Çırpınmayıp da ne yapacağız peki? Ne bileyim ben, bu dünyada kitap okumaktan daha eğlenceli işler vardır herhalde. Herhalde mi? Demek ki kitap okumaktan daha eğlenceli işler olduğundan yeterince emin değilsin. Niçin emin olmayacakmışım? Bir kere şundan eminim. Kitap okumak bu dünyadaki en sıkıcı şey. Ne zaman elime bir kitap alsam daha ilk sayfasında boğulur gibi oluyorum. O an elimdeki kitabı fırlatıp kendimi televizyonun karşısındaki koltuğa atıyorum. Öyleyse televizyon izlemekten zevk alıyorsun. Alıyorum. Daha doğrusu bazen alıyorum, bazen de sıkılıyorum. Neden sıkılıyorsun ki? Hep aynı şeyler, yeni bir şey yok. Büyüklerimizin öğütleri gibi tekrarlandıkça can sıkmaya başlıyor. Ama kitaplar öyle değil. Her biri başka bir dünya. Her biri tuhaf ve şaşırtıcı. Bana öyle gelmiyor ama. Eline aldığın bir kitabın daha ikinci sayfasına geçmemişken kitapların sıkıcı olduğunu nereden bileceksin? Nereden mi bileceğim? Şuradan. Bir kitabın ilk sayfası sıkıcıysa bütün sayfaları sıkıcıdır. Kusura bakma iyisin ama bence sen biraz ön yargılısın. Olabilirim. Bu konuşmalar yeni tanışan iki insan için hiç de fena sayılmazdı. Karşılıklı saygı içinde söylediklerimiz giderek saygıyı ortadan kaldıracak bir gerilim yüklenmeye başlamıştı. Düşünüyorum da şimdi karşımda Ayşen olsa kavga çoktan patlak vermişti. Doğrusu bu ya, bu tür ağız dalaşlarına pek alışkındım. Altta kalmamak için ben de karşımdaki gibi tırnaklarımı çıkarır diş bilerdim. Sonunda kırıcı birkaç laftan sonra küsüp ayrılırdık. Bu kez öyle olmadı ama durun, şaşırtmış mıydı beni? Sanırım biraz. Derya bana ön yargılısın derken bile annesininkini andıran bir sevecenlik vardı ses tonunda. Kızamamıştım ona. Bu nedenle Derya'nın özür dilercesine, Esin, ön yargılı olduğunu söyleyerek umarım üzmemişimdir seni deyişine gülümseyerek karşılamıştım. Küsmediğimi göstermek için olsa gerek yine kitaplarla ilgili bir soruyla sürdürdüm sözlerimi. Sizinkiler de, annen ve baban demek istiyorum, onlar da çok kitap okurlar mı? Hem de çok. Neden okurlar ki? Okullarını bitirip bir meslek sahibi olmuşlar zaten. İnsan yalnızca bir meslek sahibi olmak için okumaz ki. Ya niçin okur? Ne bileyim ben, bir yığın neden var okumak için? Bilgilenmek, eğlenmek, insanları ve evreni tanımak. Aklıma gelmeyen bir sürü neden daha. Üstelik insan bir meslek sahibi olmak için okusa bile, meslek sahibi olduktan sonra da okumaya devam etmedi. Niçin etsin ki? Yeterince okumuştur. Yeterince okumasaydı o mesleği gerektiği gibi yapamazdı. Peki sence her meslek sahibi kendi işini gerçeği gibi yapabiliyor mu? Berbat bir soruydu bu. Yanıtı yaşamımızın hemen her alanını ilgilendiren bir soru. O akşam Derya ile oturmuş söyleşirken bu soruyu nasıl yanıtladığımı elbette anımsıyorum. Ancak bana kalsa bu soruyla bugün karşılaşmak, bu soruyu bugünkü bilincimle yanıtlamak isterdim. Yaşamım boyunca gördüm ki insanımız bir elek gibi, hiçbir şey uzun süre içinde tutamıyor. Gençliğinde önüne geleni kapıyor, büyük bir oburlukla dolduruyor içini. Ne bulursa okuyor, ne anlatılırsa kavruyor. 30'lu yaşlarına varınca geriye renksiz bir uzman parçasından başka bir şey kalmıyor. Bir mimar doğru dürüst 2-3 ev yapınca ayak ayak üstüne atıp kahvede iskambil oynamaya başlıyor. Ölünceye kadar da elinde iskambil kağıtlarıyla vakit öldürüyor. Doktor desen diplomayı alır almaz bilimle ilişkisini kesiyor. Herhangi bir tıp dergisine bırakın abone olmayı, sehpanın üzerinde duran dergiye göz ucuyla olsun bakmıyor. Başarılı bir savunmayla üne kavuşmuş bir avukat gerçeği savunmaktan hemen vazgeçiyor. Hukuk alanındaki gelişmeleri izlemek yerine hipodromda at yarışı izlemeyi tercih ediyor. Ve yine yaşamım boyunca sayısız mühendisle tanıştım. Hiçbiri emri altında çalışan ilkokul mezunu işçiden daha fazla okumuyordu. Tıpkı annemle babam. Babam mühendis, annemse mimardı. Peki işlerini gereği gibi yapıyorlar mıydı? Derya'nın az önceki sorusunu ebeveynime uyarladığımda ne diyeceğimi bilememiştim. İşlerini yapıyorlardı işte, para kazanıyorlar, evlerine ekmek getiriyor, çocuklarının gereksinimlerini karşılıyorlardı. Daha ne olsundu? Evet demişti Derya. Daha ne olsun? 6. İşler sarpa saracak galiba. Bu kitabı, ki yazdığım şu sırada aklıma geldi, yaşadığım olan çocuklar kadar onların anne ve babaları da okusun istiyorum. Biliyorum tekrar olacak ama değinmeden geçemeyeceğim. Yetişkinler çocuklara iyi, güzel ve doğru bir davranış kazandırmak istiyorlarsa o davranışı kendilerinde geliştirmek zorundadırlar. Aksi halde biz çocukları o davranışların yararları konusunda ikna etmeleri olanaksız. Eğer yetişkinler kitap okumamızı istiyorlarsa önce kendileri başlamalı okumaya. Bu öneriye karşı getirecekleri itirazları duyar gibi oluyorum. Bizler zaten yeterince okuduk. Onca iş güçten fırsat mı var okumaya? Hem bizden iş geçti. Asıl önemli olan sizlersiniz. Okuyup hayatınızı kurtarmaya bakın. Vesaire, vesaire, vesaire. Deryalara konukluğa gittiğimiz o akşam evimize dönerken annem babama dönüp, Erkan, görmeliydin o küçük kızın odasını, kitaplarla doluydu. Belli ki çok okuyan bir kız. Bir de bizim kıza bak, eline kitap değil de ateş alıyor sanki. Dokunur dokunmaz fırlatıyor her kitabı demişti. Bu sözler üzerine neler hissettiğimi anlatmama gerek var mı? Her çocuk gibi ben de başka çocuklarla karşılaştırılıp eleştirilmekten nefret ederdim. Kızgınlıkla dolmuştu içim, kaşlarımı çattım, yüzümü yere eğdim. Ah keşke o gece aklıma gelseydi de, madem kitap okumak iyi bir şey, siz neden okumuyorsunuz diye sorsaydım. Aklıma gelmedi ama, bunun yerine daha zalimce bir laf ettim. Beni doğuracağına onu doğursaydın dedim, şimdi bu kadar üzülmezdin. Şu son cümleden de çıkaracağınız gibi kıskançlıktan çatlıyordum. Annemin Derya'yı bu kadar beğenmesi çıldırtmıştı beni. Ama ne yalan söyleyeyim, Derya'yı ben de çok beğenmiştim. Aydınlık bir yüzü vardı. Griden yeşile kadar bir dolu rengi barındıran gözlerindeki gülümseyen ışıltı beğenilmeyecek gibi değildi. Sevgiyle bakıyordu baktığına. Karşı durulmaz çekiciliğinin bir kaynağı bakışlarıysa öteki sesindeki okşayıcı yumuşaklıktı. Her türlü bilmişlikten uzak bir ses tobu. En iyi bildiği şeylerden, kitaplardan söz ederken bile öğretmekten çok öğrenmek isteyen bir çocuğun sesiydi. O gece yatağıma uzanmış, onunla konuştuğumuz şeyleri düşünürken bu ses kulağımda çınlayıp durdu. Hem sonra tuhaf bir şey daha olmuştu. Onunla hiç sevmediğim bir konuda kitaplar hakkında konuşurken bile sıkılmamıştım. Gerçekten tuhaftı. Uzun zamandır ilk kez canımın sıkılmadığı birkaç saat geçirmiştim. Bu kızla iyi arkadaş olacağız galiba diye düşünürken uykuya dalmışım. Benim onunla iyi arkadaş olabileceğimizi düşünmem iyiydi iyi olmasına. Ancak bizim kızlar ne diyecekti bu işe? Özge'nin sorun çıkaracağını sanmıyordum. Sevda da kısa sürede Derya'yı benimseyecektir. Gelin görün ki Ayşen Derya'nın aramıza katılmasına, hele de Tatlı Cadılar Derneği'ne üye olmasına şiddetle karşı çıkacaktır. Çünkü Ayşen yaşamımıza karışacak her yeni insanın yeni bir sorun anlamına geldiğine öylesine inanmıştı ki derneğimize 5. bir kişiden alınmaması konusunda yemin ettirmişti bizlere. Demek ki buna bizi de inandırmıştı. Aman dedim içimden, her şey olacağına varır. Belki de Ayşen de Derya'yı tanıyınca sever. Dur bakalım. Ertesi gün okul yolunda bizim kızlara Derya'dan söz ederken hepsinin yüz ifadesini tek tek inceledim. Dediğim gibi Özge renk vermiyordu. Sevda demek iyi bir kız demekle yetinmişti. Ayşem bunu bile söylemedi. Beklediğimin aksine olumsuz bir yüz ifadesi takınmamıştı. Belli ki tanıyıp etmeden bir karar vermek istemiyordu. Ne de olsa akıllı bir kızdı. Fakat Derya konusu kapandıktan bir süre sonra o da bizim okula mı gelecek diye sormuştu. Kim bizim okula gelecek demişim dalgınlıkla. Kim olacak şu yeni arkadaşın? Derya mı? Adı her neyse. Adı Derya. İyi ya, Derya olsun, bizim okula mı kaybolmuş? Hayır, yıl sonuna kadar okuduğu yerde devam edecekmiş. İyi. İyi olan ne?
Hiçbir şey.
Ne demek hiçbir şey? Az önce iyi demiştin.
Demişsem demişimdir.
Ayşen'i iyi tanıyordum. Daha tanımadan Derya'yı kıskanmıştı. Belki de Ayşen hakkında öyle övücü sözler söylememeliydim. Ben onun ne kadar güzel ve iyi bir kız olduğunu ballandıra ballandıra anlatırken Ayşen'e olan hayranlığını her fırsatta gösteren Sevda ne hoş demişti, bizi onunla ne zaman tanıştıracaksın? Ayşen'i aksileştiren de Sevda'nın bu coşkulu sorusu olmalıydı. Daha da aksileşerek kitaplardan başka bir şey bilmeyen biri hakkında çok fazla konuşmadık mı diyerek kestirip atmıştı. Bildiğiniz nedenlerle Ayşen'in başlatmak istediği tartışmaya ilgisiz kalmıştım. Derya'dan her ne kadar etkilenmiş olsam da Ayşen'le bozuşmak niyetinde değildim. O benim en eski arkadaşımdı. Oysa Derya'yı tanıyor bile sayılmazdım. Bu konuştuklarımızın üzerinden kaç gün geçtiğini anımsamam elbette olanaksız. Bir akşamüstü okul dönüşü sitemizdeki parkta buluşmuş, aramızda laflıyorduk. Yakında okullar kapanacak, karnelerimizi alacaktık. Karne deyince soracaksınız şimdi, peki dersler ne durumda diye. Kendi adıma bu soruya göğsümü kabartarak yanıt verebileceğimi sanmıyorum. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi kitap okumayı azap olarak gören birinin derslerinin mükemmel olması mucize olurdu. E işte fena değil diyebilirdim ama. Benimki de fena değil demiştim Ayşen. Sizinki fena değilse benimki niye olsun diye araya girmişti Özge. Teşekkür alan bir karneye kimse fena demez herhalde diye şişinmişti Sevda. Teşekkür mü alıyorsun diye sormuştum şaşırmış gibi yaparak. Din kültürü öğretmenimiz son anda bir sürpriz yapmazsa evet. Ayşen, sence Sevda'nın Tatlı Cadılar Derneği ile ilişkisini tartışmaya açsak mı artık? Haklısın Esin, bir tatlı cadının derslerinde bu kadar başarılı olması yeterince cadı olmadığını gösterir. Ne yapalım şimdi biz bunu? Dernekten atalım, gitsin ineklerle otlasın da aklı başına gelsin. Ama durun, Sevda aslında iyi bir kız. Bugüne kadar da iyi bir cadı olduğunu kezlerce kanıtladı. Bağışlayalım mı diyorsun? Hayır, bir cadı asla bağışlamaz. Peki ne yapalım öyleyse? Ayşen, şimdilik küçük bir uyarıyla yetinelim diyerek parkın ortasındaki yarısına kadar kirli suyla dolu havuzu işaret ederek göz kırptı bizlere. Sevda başına gelecekleri anlamıştı. Tam kaçacakken üçümüz birden yakaladık. Karga tulumba sürükleyerek havuza kadar götürdük. Sevda bir yandan gülüyor, bir yandan kendisini bağışlayalım diye yalvarıyordu. Sevda'yı havuzun başında alaşağı etmiş, kahkahalarla gülerken Derya'yı gördük. Gülümseyerek bize doğru geliyordu. Bunun üzerine salıverdik Sevda'yı. Nedense hepimiz bir anda ciddileşmiştik. Arkadaşlar, bu Derya dedim, yeni komşumuz. Merhaba dedi Derya. Üçü de yanıtsız bırakmıştı Derya'yı. Özge onunla konuşmak için Ayşen'i bekleyecekti, bu kesin. Sevda, Derya hakkında birkaç gün önce sarf ettiği coşkulu sözlerin Ayşen'i nasıl kızdırdığını anımsamış olmalıydı. O da susmayı tercih etmişti. Ayşen o yokmuş gibi davranmıştı. Derya'ya arkasını dönmüş, hadi arkadaşlar, biri bizi gözetliyor, oynayalım demişti. O can sıkıcı oyunu her zaman olduğu gibi yarısında bırakıncaya kadar oynamıştık. Derya oyunumuza çağrılmamıştı. Bir köşede oturup zorlama olduğu her halinden belli bir gülümsemeyle bizleri izlemişti. İçimden birkaç kez onu da oyunumuza çağırma isteği geçtiyse de Ayşen'le tartışmayı göze alamadığım için vazgeçmiştim. Üstelik Derya Tatlı Cadılar Derneği'ne üye değildi henüz. Bu konuda herhangi bir şey konuşmadan dağılmıştık o akşam. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecekti bizlere. 7. Benim için önemlisin. Deryaların bize komşu olmalarının üzerinden haftalar, aylar geçmişti. Bu arada ben eski arkadaşlarımla aramızdaki ilişkiyi zedeleyecek herhangi bir girişimde bulunmamıştım. Sanki Derya diye biri yokmuş gibi davranıyordum onların yanlarındayken. Ama onlardan gizli gizli Derya ile görüşüyor, onu daha yakından tanımaya çalışıyordum. Tanıdıkça da ona karşı ilgim, hatta sevgim artıyordu. Tahmin ettiğimden de iyi bir insan olduğunu görüyordum. Dahası onunla konuşurken canım hiç ama hiç sıkılmıyordu. Buna bakarak onunla her geçen gün daha iyi bir arkadaş çifti oluşturacağımızdan kuşkum kalmamıştı. Ta o günlerden öğrendiğim bir şey var. İyi arkadaşlık keyifli arkadaşlıktır. Eğer yanınızdaki insan size keyif vermiyorsa, siz de onu eğlendiremiyorsanız, birlikteliğinizin arkadaşlık, dostluk gibi yüce bir aşamaya ulaşması olanaksızdır. Ancak eğlenmeyi ya da keyif almayı yalnızca gülmek, kahkaha atmak ile sınırlandırmamak gerekir. İnsanı düşündürmeyen, geliştirmeyen aptalca oyunları da eğlenmenin, keyif almanın tek yolu olarak görmek yanıltıcı olur. Öyle olmasaydı eğer televizyondaki o saçma sapan programları izlerken canım sıkılmazdı. Ya da Ayşenlerle her gün oynadığımız sözüm ona komik oyunlardan bıkıp oyunu yarıda bırakmazdım. Oysa Derya ile bir araya geldiğimiz anlarda can sıkıntısı nedir bilmiyordum. Başlangıçta bunu anlamakta güçlük çekiyordum. Sonradan fark ettim ki Derya ile her buluşmamızda daha öncekine benzemeyen konular hakkında konuşuyorduk. Onun kişiliği benim için bir keşif yolculuğuna dönüşmüştü. Daha önce hiç görmediğim bir kentin her biri şaşırtıcı güzelliklerle dolu sokaklarında dolaşıyor gibiydim. yumurtalarını incirlerin içine yerleştiren karıncalar, havada çizdikleri çeşitli şekillerle iletişim kuran arılar, Ege Denizi'nden yola çıkıp yumurtalarını Meksika körfezine bırakıp dönen yılan balıkları, okulda öğrenemediğim, belki de öğrenmek istemediğim, daha bir dolu ilginç bilgiler üzerine konuşurken zamanın nasıl geçip gittiğini bile anlamıyordum. Bu son söylediklerimin sizi yanıltmasına izin vermek dürüstçe olmazdı. Doğrusu hala kitap okumak gibi bir alışkanlık edinme niyetinde değildim. Derya da bu konuda beni zorlamıyordu zaten. Okumak yerine kitaplarda ya da dergilerde yer alan bilgilerin bana anlatılmasından tat alıyordum. Derya sabırlı bir öğretmen gibi sorularımı yanıtlıyor, kitaplardan, dergilerden öğrendiklerini benimle paylaşıyordu. Düşünüyorum da onunla söyleştiğimiz anlardan ben keyif alıyordum. Ama ya o? Sözcüğün gerçek anlamıyla bilgisiz bir arkadaş onun canını sıkmıyor muydu? Dayanamamış bir gün sormuştum ona. Çoktandır kafamı kurcalayan bir şey var.
Nedir o?
Benimle arkadaşlık etmekten sıkılmıyor musun?
Hayır, bu da nereden çıktı şimdi?
Hani diyorum, beni bilirsin işte. Senin bildiklerinin hiçbirini bilmiyorum.
Biliyorsun.
Bilmiyorum.
Diyelim ki bilmiyorsun. Ne olmuş yani?
Ben senin yerinde olsaydım bilgisiz biriyle arkadaşlık etmekten sıkılırdım herhalde.
Boşuna kaygılanıyorsun. Herkesin bir başkasından öğreneceği şeyler vardır. Ben de senden çok şey öğreniyorum.
Üzülmeyeyim diye böyle konuştuğunu biliyorum. Sen benden ne öğrenebilirsin ki?
Şunu, paylaşılmayan bilginin kolayca unutulduğunu öğrendim örneğin. Bundan önce oturduğumuz yerde hiç arkadaşım yoktu. Sınıf arkadaşlarımın hiçbiriyle okul dışında görüşemiyorduk. Durmadan okuyor, öğreniyordum ama öğrendiklerimi birkaç gün sonra unutuyordum.
Bu anlattıklarının ne ilgisi var bizimle?
İlgisi olmaz olur mu? Seninle konuştuğum, paylaştığım hiçbir şeyi unutmuyorum. Ayrıca öyle güzel sorular soruyorsun ki bildiklerimi gözden geçirmek zorunda kalıyorum.
Ya, demek sıkmıyorum seni.
Elbette sıkmıyorsun. Üstelik ertesi gün seninle paylaşmak için yeni şeyler öğrenmeye can atıyorum. Görüyorsun ya, benim için çok önemlisin.
Benim için çok önemlisin. Bu yaşamımda işittiğim en harika cümleydi. Bir başkası için önemli olmak daha önce duyumsamadığım bir duyguydu. Her ne kadar annem ve babam işlerinden fırsat bulup beni sevdiklerini zaman zaman söylemiş olsalar da bunun üzerinde pek durmamıştım. Sonuçta onların çocuğuydum ve beni sevmek zorundaydılar. Ben de onları çok seviyordum. Onlar benim varlık nedenimdiler. Bu dünyaya onların sayesinde gelmiştim. Onların sayesinde yaşamımı sürdürüyordum. Derya ile aramızda birbirimizi sevmek için böylesi doğal bir zorunluluktan söz edilemezdi. Birimiz olmadan da pekala yaşamımızı sürdürebilirdik. Buna rağmen bir insan için önem taşımak, çıkar gözetmeksizin sevilmek ya da sevmek çok daha farklı bir anlam taşıyordu ki ben bu anlamın ayırdına Derya'yı tanıdıkça varmıştım. Bundan da güzeli insanın sevgisini dile getirebilmesiydi. Kendimi bildim bileli tanıdığım Ayşe'ni, Sevda'yı ve Özge'yi de seviyordum. Hiç kuşkum yok ki onlar da beni seviyorlardı. Ama ne onların akıllarına beni önemsediklerini ve sevdiklerini söylemek gelmişti, ne de ben onlara duyduğum sevgiyi, duyabilecekleri bir cümleye dönüştürmeyi akıl edebilmiştim. Bunu söylemek yararsız bir tutum gibi geliyordu bize. Derya bizden farklıydı, içinden geçeni bir çırpıda söyleyiveriyordu. Bu da onu hepimizden daha dürüst, hepimizden daha sevecen kılıyordu. Böyle davranmayı nereden, kimden öğrenmiş olabilirdi? Kitaplardan mı? Hadi canım, bu kadarı da fazla olurdu. İnsanların kitaplardan öğrenemeyeceği şeyler de olmalı. Değil mi ama? İkinci ayrımın sonu. Sayfa 60.